Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizlere selamlıyoruz. 6. serimizin 6. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Kutsal Ruh'un verdiği bahşişler hakkında.
Değerli kardeşlerimiz, İsa Mesih'in selametiyle sizi selamlamak istiyoruz. Bugün devam edeceğiz. Beni dirildiği gibi bugünkü tema oluyor: Kutsal Ruh tarafından bize verilen bağışlar hakkında. Yani Burada ne anlıyoruz? Bizim kurtarıcımız İsa Mesih daha bu yeryüzündeyken öğrencilerine söz verdi. Ben sizi yalnız bırakmayacağım bu yeryüzünden. Ne zaman babanın yanına çekileceğim, sizi yalnız bırakmayacağım. Size bir destek vereceğim, bir yardımcı vereceğim. Ve o sizi öğretecek. Ve o sizi teselli edecek, yani kuraj verecek. Ve o sizi yönelterek beni tanıtacak size. Ve benim sözleri sizi hatırlatacak. Öyle sözler okuduk. Ve öğrendik burada Rab bizi yalnız bırakmak istemiyor. Neden Rab işte başkaları aramadı ki işi devam etsinler onun gelişine kadar. Belki diyebiliriz. Ya Rabbi sen nasıl düşündün? Yani bu zayıf öğrenciler onlara mı bırakacağın bütün bu İncil'i vaaz etme işi? Onlar korkak insanlar. Bak nasıl kaçtılar ne zaman sen tutuklandın. Ama Rabbi karar bağladı ve o dedi ki kutsal ruh onlara vereceğim ve kutsal ruhun yardımıyla benim istediğim işi bitirebilecekler. Rab İsa bizden bir iş beklemiyor ki biz bitiremeyiz. Neden? İşi bitirebilmek için gereken instrument, gereken kuvvet, gereken yardım da verdi bize. Ne lazımsa bize verildi. Yeni doğuş aracılığıyla ne lazımsa bize verildi. Nasılsa doğa hayatında ne zaman bir bebek doğuyor, o daha gelişmemiş belki bir insan ama onun ayakları var, onun elleri var, ağzı var, gözler var, burnu var, kulakları var. Yani diyebiliriz yine tam bir insan. Yani sadece biraz büyümesi gerekiyor. Sadece biraz gelişmesi gerekiyor. Yani ne lazımsa ona verildi. Ve aynı durumda diyebiliriz bize de verildi. Yeni doğuş vasıtasıyla ne lazımsa ki Rab İsa Mesih'in isteğini yerine getirebilelim. Ve onun işine devam edebilelim. Ve gördük ki daha önceki derslerde Kutsal Ruh'un gelişi üzerine konuşurken gördük Pentekost gününde Kutsal Ruh geldiğinde öğrenciler kuraşlandılar. Kalkıp İncil'i vaaz ettiler. Ve Rab onların elleriyle mucizeler yaptılı. Ve Rab onları kullanarak işte çok çağın kendini çekti. Ve ilk inanç topluluğu oluştu. Ve şimdi inanç topluluğun hayatında bir gelişme olsun diye, bir ilerleme olsun diye Rab yine çeşitli bağışışlar verdi inançlara ki bütün beden gelişsin. Mesih'e doğru ki İsa Mesih görünsün bizim hayatımızda. Onun davranışı, onun düşünceler, onun huyu, onun isteği, onun sevgi bizde görünsün diye. O bizi günden güne değiştirmek istiyor, bizimle uğraşıyor. Yani Rabbimiz İsa öyle bir çorbacı ki o bir iş verdiğinde gereken instrumentler, gereken de kuvvet, gereken de yardım da veriyor aynı zamanda. Ve bunun üzerine bugünkü temaya bağlamak istiyoruz. Rab İsa inanç topluluğuna yani her inançlıya gereken bağışlar verdi. Bu bağışlar belirli bir sebep ile verildi. Ve bunun üzerine bakacağız nerede İncil yazıyor ve nereden anlayabiliriz, ne bağışlar üzerine bir bilgi alabiliriz, ne bağışlar üzerine ayetler var. Bütün o ayetlere bakacağız şimdi. Dört yer var İncil'de ruhani bağışlar üzerine konuşan. Romalılar mektubunda 12. bölümünde 1. yer bulacağız. 3. ayetten 8. ayete kadar. Ondan sonra 1. Korintoslular mektubu bölüm 12'den 14. bölüme kadar bu tema ele alıyor. ve Efesliler 4. bölüm ayetler 1'den 16'ya kadar yine orada söz ediliyor bu ruhani bağışlar üzere. Ve 1. Petrus mektubu 4. bölüm ayetler 10 ve 11. O ayetlerde yine bir bilgi alabiliriz. Yani bu 4 yer var İncil'de ki oraya bakarak bir anlayışa varabiliriz. Ne bağışlar verildi ve bu bağışların ne fayda ve ne anlamı var? Ve bunun üzerine beraberce biraz duralım. İlk önce o ayetlere bakacağız ve önemli gerçekler, önemli bilgiler çıkaralım bağışış teması üzerine. Ondan sonra ayetten bakacağız. Yani bu bağışışlar, bu görevler, bu işler nedir? Ve açıyoruz ilk olarak Romalılar mektubunda 12. bölümü. Ve okuyoruz oradan ayetler 3'ten 8'e kadar. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun. Bir bedende ayrı ayrı görevler olan çok sayıda parçamız olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te bir bedeniz ve birbirimizin parçalarıyız. Tanrı'nın bizi bağışladığı lütfa göre, yani Blagodat'a göre, ayrı ayrı ruhsal bağışışlarımız vardır. Birinin bağışışı peygamberlik ise, imanın ölçüsüne göre peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğreten biri ise öğretsin. Akıl yani öğüt veren ise öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu çömertçe yapsın. Serbestçe yani gönülce yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden güler yüzlü etsin. Hani bir obşto duruma gelince bu ayetlere bakarak şimdi ayetten durmuyoruz bağışlar üzerine duruyoruz sadece onların kullanılması ve onların ne sebep için verildiğini bakıyoruz. Birkaç bilgiye varmak istiyoruz. Üçüncü ayeti anladık. Rab ta kendisi herkese çeşitli ölçüde iman hediyesi verir. Yani bu Rab'in yaptığı bir iş. Ve anlıyoruz ki yine o ayette kendi hakkımızda fazla büyük düşünmeyelim. Yani ne fayda var ki övünelim, bende bu bahşiş var, sende yok. Hayır, övünmek Rab'e uygun değil. Ruhani, ruhun işi değil. Övünmek, büyüklemek. Dördüncü ayette bu gerçek ortaya koymak istiyoruz. Bir bedende çeşitli parçalar var ve herkesin işi ayrıdır. Ruhani bedeninde aynı durum. Nasılsa bizim bedenimiz de oluyor. Ruhani beden yani İsa Mesih'in ruhani bedeninde başı olan odur. Ama onun bedeninde var çeşitli parçalar ve her parçanın ayrı bir fonksiyonu vardır. Ve altıncı ayette bu gerçek ortaya koymak istiyoruz. Bize verilen Blagodat'a göre farklı hediyelerimiz var. Bunu unutmayalım. Olamaz herkes aynı hediye, aynı bağışışı kullansın. Çeşitli bağışışları var, farklı olan birbirinden. Şimdi açıyoruz o büyük uzun yeri. 1. Korintuslular mektubu 12. bölüm ve onu sizinle baştan okumak istiyorum. 12. bölümünde şöyle: ruhsal bağışlarına gelince kardeşlerim, bu temada bilgisiz kalmanızı istemem. Bilirsiniz ki siz putperestteyken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara, ikonalara tapmaya yöneltilmiştiniz. Bunun için şunu bilmenizi istiyorum. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun. Lanet demek belalı olsun, sövülsün demez. Kutsal ruhun aracılığıyla olmadan da hiç kimse Rab İsa Rab'dir diyemez. Çeşitli ruhsal bağışışlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler yani işler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler yani kuvvetler vardır ama herkes de hepsinin etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek. Yetenek demek yani bir kabiliyet. Yani senin becerebileceğin bir iş. Herkese belli eden bir yetenek verilir. Ruhun aracılığıyla birine bilgece söz söyleme yeteneği, bir diğerine aynı ruhtan bilgiye bilgili söz söyleme yeteneği, birine aynı ruhla iman, bir diğerine aynı ruhla hastalara iyileştirme gücü, birine mucizeler yapma gücü, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhla ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma, bir diğerine de bu dillere çevirme yeteneği veriliyor. Bunların hepsini etkin kılan bir ve aynı ruhtur. Ruh bunlara herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, İster özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimiz aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden bir üyeden yani bir parçadan değil birçok parçalarından oluşur. Eğer ayak el olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Eğer kulak göz olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl işitilebilirdi? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklayabilirdik? Gerçekte Tanrı bedenin her bir parçasını dilediği biçiminde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi tek bir parça olsaydı beden ne olurdu? Gerçekte çok sayıda parça ama tek bir beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yoktur ya da baş ayaklara size ihtiyacım yoktur diyemez. Tam tersine bedenin daha zayıf görünen parçalara vazgeçilmezdir. Bedenin daha az değerli saydığımız parçalarına daha fazla değer veririz. Böylece gösterişsiz parçalarımız daha çok gösterişli olur. Gösterişli parçalarımızın özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın. Ayrılık olmasın. Ama parçalar birbirini eşit şekilde gözetsin. Eğer bir parça acı çekerse bütün parçalar birlikte acı çeker. Bir parça yüceltilirse bütün parçalar birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz. Ayrı ayrı da bu bedenin parçalarısınız. Tanrı inanlılar topluluğunda başta elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, daha sonra mucizeler yapanları, hastalara iyileştirme gücü olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerde konuşanları atadı. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Ya da hepsi muallim mi? Hepsi mucizeler yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme gücü var mı? Hepsi çeşitli dillerde konuşabilir mi? Hepsi bu dillere çevirebilir mi? Ama siz daha üstün bağışışları gayretle isteyin. Şimdi de size en iyi yolu göstereyim. Budur 12. bölüm 1. Korintliler. Ve şimdi bir göz atalım orada çıkarabileceğimiz önemli gerçekler. Bu bağışış temasında, yani Kutsal Ruh'un verdiği bağışışlar hakkında. Birinci ayete baktığımızda anlıyoruz ki Allah istemiyor ki biz ruhun bağışışlar hakkında bilgisizlikte kalalım, cahil olalım. Bu Rab'in isteği değil. Rab yani istiyor, her inanç iyi bilsin İncil bunun üzerine ne öğretiyor. Ve dördüncü ayete dayanarak diyebiliriz, Kutsal Ruh birdir. Fakat çeşitli hediyeler, yani çeşitli bağışışlar vardır. Beşinci ayet diyor, Rab birdir. Fakat çeşitli hizmetler vardır. Altıncı ayet diyor, Allah birdir. Fakat çeşitli derece kuvvet gösterilir. Burada üçlü Allah'ımızı görüyoruz. Kutsal Ruh, Rab İsa Mesih ve Allah Baba. Onlar eşittiler ama çeşitli işler için bize destek vermek istiyorlar. 8. 11. ayete kadar orada şu gerçeği ortaya çıkarabiliriz. Kutsal Ruh kendisi istediği gibi hediyeler veriyor. Değil bizim istediği gibi. Bu oluyor Rabbin yaptığı bir iş. Değil ben istediğim gibi bu hediye bana veriliyor yoksa sana veriliyor. Kutsal Ruh istediği gibi ve onu zorlayamayız. Onun lichnosu var. Onun şahsiyeti var. Ve karar verecek odur. Kime ne veriliyor? Ne hizmeti için? O veriyor. O dağıtıyor bu bağışışlar. Ondan sonra 13. ayete diyebiliriz. Ruh da bir beden olmak üzere vaftiz olduk. Yani biz ruhtayız. Ruh da içtik. Yani ruh bizdedir. Burada yeni doğuştan konuşuyor. Yani burada apaçıktır. Her inançlıya bu durum oldu. Her inançlı Kutsal Ruh ile hakiki inançlı ise, Rabbin bir çocuğu ise, her inanç Kutsal Ruh ile vaftiz olundu. Yani ruhlandı. Ve her inançta yaşıyor Kutsal Ruh. Bu bir gerçek. O ayete dayanarak bunu diyebiliriz. 14. ayette bütün beden diyebiliriz bir birliktir. Fakat çeşitli parçalar vardır. 19. ayet baktığımızda şu anlam çıkarabiliriz. Bütün beden olmuyor sadece bir tek parçadan. Yani olmuyor hepsi mi dil oluyor? Hepsi mi kulak oluyor? Hayır. Çeşitli parçalar var, çeşitli görevler var. 25. ayette şu gerçeği çıkarabiliriz. Çeşitli hediyeler, bağışışlar aracılığıyla bütün bedene hizmet ediliyor. Ve bu eşit oluyor daha önceki bir ayet için. 7. ayete yine bağlayalım burayı. Orada denildi, herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek verilir. Yani kutsal ruh bir bahşiş verdiğinde vermiyor bu bahşiş ki ancak kendin faydalanacağın, ancak kendine bina edeceğin için. Kutsal ruhun vermiş olduğu bütün bahşişler ancak bir anlam bulabilir eğer bütün bedeni fayda getirirse. Yani inanç toplulukları için verildi bu bahşişler. Değil her inanç tek başına odana kilitlenerek bahşişler kendi için harcasın, kendi için kullansın. O zaman bu bahşişin anlamı kayboluyor. Çünkü İncil diyor, kutsal ruh veriyor herkesinin faydası için. Yani böylece bir anlam var. Ve 28. ayet bu gerçeği ortaya koyabiliriz. Allah kendisi inanç topluluğu orada veriyor görevler, hizmetler ve bahşişler. Ve 30. ayette açıklanıyor, herkese aynı bahşiş yok. Herkeste yok aynı eşit olan bir bahşiş. Çeşitli bahşişler tekrarlanmaktadır bu gerçek çünkü önemlidir. 31. ayette bir durum daha anlayabiliriz. Bahşişten bahşişe fark var. Bazı bahşişler diğerlerinden daha üstün ve daha önemli oluyorlar. Ve biz uyarılıyoruz, daha üstün bahşişlere gayretle isteyin. Yani biz daha üstün olan bahşişlerin peşinden koşalım. Ve bu anlayış işte burada anlıyoruz. Bir de 12. bölümünde 15. ayetin 18. ayete kadar bir tehlikeden uyarılıyoruz. Tehlike demek bir dupka ki içine düşmeyelim. Yani bizden daha farklı ve fazla bahşiş almış olan kardeşlere bakarken kıskanmayalım. Onda var, bende yok. Kıskanmayalım birbirimizi. Ve öbür dupka, öbür tehlike olabilir. 19. ayetten 25. ayete kadar bunun üzerine gidiyor. Bizim gibi aynı hediyesi o almamış olan kardeşini de hor görmeyelim. Yani sen aldın, sevin ve Rabbe hizmet et böylece. Ama hacen senin başka öbür kardeşi ya kız kardeşi bunu almadıysa onu hor mu göreceksin? Hakkın yok bunun için. İncil'e dayanarak bu işler yapmamız lazım. Yani Apostol Paulus'un 1. Korintliler 12. bölümünün bitki sözü şu idi. Şimdi de size en iyi yolu göstereyim. Bunu bilmek ister misin? O zaman devam edelim. 1. Korintliler 13. bölümü okuma. Şöyle gidiyor. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşursam ama sevgim olmazsa, ses çıkaran bir bakır ya da öten bir sil olmuş olurum. Eğer peygamberlikte bulunabilirsem bütün gizlilikleri bilir de ve her türlü bilgiye sahip olursam, eğer dağlara yani kanallarla yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olursa ama sevgim olmazsa bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka yoksullara yani olarak dağıtır ve bedenimi yakılmak üzere teslim edersem ama sevgim olmazsa bunun bana hiçbir faydası yoktur. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez, sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarı aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeye ümit eder. Her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Peygamberlikler ise ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz sınırlıdır. Peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ama mükemmel olan gelince sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin bir adam olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama o zaman tıpkı bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte böylece kalıcı olan üç şey vardır. İman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir. İşte bu 1. Korintliler 13. bölümüydü. Oradan sadece bu bizim temamıza uygun olan bir söz, bir gerçek ortaya koyalım. 8. ayet sadece belli etmek istiyoruz. Orada söz ediliyor. Bazı bahşişler son bulacaklar. Yani onların geçici bir karakteri vardır. Devam ediyoruz şimdi 14. bölümünde. Yani bunun karşısında dedik, sevgi ise son bulmayacak. Sevgiye peşinden koşalım. Daha iyi bir yoldur. Ve onu seçelim. Bölüm 14'te şöyle devam ediyor. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal bağışışları, özellikle peygamberlik bağışışını gayretle isteyin. Bir kimse bilmediği dilde konuşursa insanlarla değil Tanrı ile konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhu ile gizliliklere söyler. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cezaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Bilmediği dilde konuşan kişi kendi kendini geliştirir. Ama peygamberlikte bulunan inandılar topluluğunu geliştirir. Hepinizin bilmediğiniz dillerde konuşmanızı isterim ama öncelikle peygamberlikte bulunmanızı iyilerim. Bu diller insan inandılar topluluğunda gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan bu dillerde konuşandan üstündür. Peki kardeşler, yanınıza gelip bilmediğim dillerde konuşursam ama size tanrısal bir esin, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti ulaştırmazsam size ne faydalı olurum? Kaval ya da çeng gibi ses veren cansız nesneler bile değişik sesler çıkarmazsa kaval ya da çengle ne çalındığını kim anlar? Borasan da belirgin bir ses çıkarmazsa kim savaşa hazırlanır? Bunun gibi eğer siz de anlaşılır bir dilde konuşamazsanız söyledikleriniz nasıl anlaşılacak? Havaya konuşmuş olursunuz. Kuşkusuz dünyada çok çeşitli diller vardır ve hiçbiri anlamsız değildir. Ne var ki konuşulan dili anlamazsam ben konuşana yabancı olurum, konuşan da bana yabancı olur. Bu nedenle siz de ruhsal bahşişlere heveslendiğinize göre inançlar topluluğuna geliştiren ruhsal bahşişlerde zenginleşmeye bakın. Bunun için bilmediği dilde konuşan kimse kendi söylediklerini çevirebilsin diye dua etsin. Bilmediğim dilde dua edersem ruhumda dua eder. Zihnim ise verimsiz kalır. O halde ne yapmalıyım? Ruhumla da Ruhumla dua edeceğim, zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla ilahi söyleyeceğim, zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Eğer yalnız ruhumla şükrederse, halktan olan kişi senin ne söylediğini bilmediğinden ettiğin şükran duası nasıl amin değilsin? Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin ama bu başkasını geliştirmez. Bilmediğim dillerde hepimizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum ama inançlar topluluğunda böyle bir dilde 10.000 söz söylemektense başkalarına eğitmek için zihnimden 5 söz söylemeye arz ederim, tercih ederim, yeğlerim. Kardeşlerim, düşüncelerinizde çocuksu olmayın. Yani çocuk gibi olmayın. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşüncelerinizde yetişkinler gibi olun. Kutsal yazıda şöyle yazılmıştır. Yani eski ahitte. Rab, yabancı dilleri konuşanlar aracılığıyla, yabancıların dudakları ile bu halka sesleneceğim. Yine de beni dinlemeyecekler diyor. Görülüyor ki bilinmeyen dillerde konuşma imanlar için değil imansızlar için bir belirtidir. Peygamberlikte ise imansızlar için değil imanlar için bir belirtidir. Şimdi eğer bütün inanlılar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmedikleri dillerde konuşulurken halktan olan bir ya da iman etmemiş kişiler aralarından girerse siz çıldırmışsınız demezler mi? Ama hepsi peygamberlikte bulunurken iman etmemiş ya da halktan olan biri aralarına girerse söylenen her sözle günahlı olduğunu ikna edilip yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler acıya çekecek, böylece kendisi Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek yer yüz üstüne kapanıp Tanrı'ya tapanacaktır. Kardeşler, sonuç ne? Toplandığınız zaman her birinizin bir ilahisi, bir öğretecek bir sözü, tanrısal bir esini bilinmeyen bir dilde söyleyecek bir sözü ya da bilinmeyen dilden bir çevirisi var. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Eğer bilinmeyen dillerde konuşulacaksa, 2 ya da en çok 3 kişi sırayla konuşsun. Biri de söylenenlere çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa bilmediği dilde konuşan toplulukta sessiz kalsın. Kendi içinden Tanrı ile konuşsun. 2 ya da 3 peygamber konuşsun diyelerini onların söylediklerine iyice tartsınlar. Toplantıda oturanlardan birine Tanrı'dan bir esin gelirse konuşmakta olan sussun. Herkesin bir şeyler öğrenmesi ve kuraş bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetiminde kontrolün altındadır. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kadınlar kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yok. Kutsal yazının da belirttiği gibi uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa evde kendi koçlarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Yoksa Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı ya da yalnız size mi ulaştı? Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri sanıyorsa bilsin ki sizi yastıklarıma Rabbin buyruğudur. Bunlara önemsemeyenin kendisini de önemsenmesin. Özet olarak kardeşlerim, peygamberlikte bulunmaya gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerde konuşulmasına engel olmayın. Ama her şey uygun ve sırayla yani düzenli şekilde yapılsın. İşte bu oldu. 1. Korintliler 14. bölümünde. Orada sadece bir düşünce ortaya koyalım. 1. ayette deniliyor. Ruhani bahşişler gayretle isteyelim. Peygamberlik sözü oluyor hikmet sözü. Yani olabilir öğretiş de, olabilir bir bilgi de, çeşitli durumlar var. Ama bu hediye geliştiriyor topluluğu. Ve bu sebeple topluluğun faydasına daha fazla dokunan, onlara geliştiren, inanç topluluğu geliştiren hedilerin peşine koşmamız lazım. Şimdi bakalım beraberce 3. yeri, yani nerede söz ediliyor ruhani bahşişlerden. Efesliler 4. bölüm ayetler 1'den 16'ya kadar. Bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyiyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Ama her birimiz birimize Mesih'in armağanı, yani bahşişini ölçüsünde blagodat bağışlandı. Bunun için kutsal yazı şöyle der: yükseğe çıktı ve tutsakları tutsak aldı, insanlara bahşişlere verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnmiş olan her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Kendisi bazılarına elçi, bazılarına peygamber, bazılarına müjde yayıcısı ve bazılarına önder ve muallim olmak üzere atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Bunun sonucunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki hünerleriyle, her öğretinin yeliyle çalkalanan ve öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Bunun yerine sevgili gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenmiş ve kaynaşmış olarak her parçanın düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. İşte bu idi Efesliler bölüm 4 ayetler 1'den 16'ya kadar. Bir göz atalım şimdi buradan çıkan önemli bilgiler. Burada şunu anlıyoruz. Rab İsa, 8. ayete baktığımızda, Rab İsa insanlara çeşitli bağışlar verdi. 12. ayetten 16. ayete baktığımızda şunu anlıyoruz. Çeşitli görevler, işler, hizmetler ve çeşitli bağışlar verildi. Ama ne faydası için? Onların faydası şudur. Yani bütün inanç topluluğu hazırlamak için, bütün inanç topluluğu kuvvetlensin diye, bütün inanç topluluğu birlik içinde olsun diye, bütün inanç topluluğu bilgide ilerlesin diye, bütün inanç topluluğu olgunlaşsın diye, bütün inanç topluluğu dayanabilsin diye ve bütün inanç topluluğu sağlıklı büyüsün diye, yani bu sözler oradan çıkarıyoruz. Yani ne sebeple Rab inanç topluluğu çeşitli bağışlar verdi, çeşitli işler de verdi, hizmetler de verdi. Yani sebep budur, beden büyüsün Mesih'e doğru. Ve şimdi bitki dördüncü yerine bakmak istiyoruz. Nerede bağışlar üzerine söz ediliyor. Bu oldu 1. Petrus mektubu 4. bölüm ayet 10 ve 11. Orada şöyle söz eder. Her biriniz hangi ruhsal bağışı aldıysanız bunu Allah'ın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Diğerlerine hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlarca dek Mesih'indir. Amin. Bu ayetlerde bir şey daha anlıyoruz. 10. ayette şunu anlıyoruz. Bağışlar bize birbirimize hizmet edelim diye verildi. Ve 11. ayette bu gerçeği ortaya koyabiliriz. Bütün bağışların kullanılması Rab'bin övgü içindir. Bunun için olsun. Değil biz övünelim, o övülsün. Ve burada bir bilgi daha varmış oluyoruz. Bütün bağışlar iki kategoriye ayırt edebiliriz. Birinci bağışış, çeşitli bağışışlar grubu koyabiliriz. Konuşma için bağışışlar. Yani konuşan Allah'a konuşur gibi konuşsun. Bir de hizmet için bağışışlar. Hizmet eden Allah'ın verdiği güçle hizmet etsin. Yani burada biraz bilgi almış oluyoruz. Yani opşto bu ayetlere bakmakta önemli gerçekleri ortaya koymak istedik. Tekrar burada şimdi bir ilahi sesleyelim. Ondan sonra bu görevler, bu hizmetler, bu bağışlar nedir? Tek tek onlara bir göz atalım. Şimdi İncil'de adı geçen çeşitli görevler, hizmetler ve verilmiş olan bağışlara tek tek bakalım. Ve başlıyoruz. Bir sıra konulduğu Efesliler mektubunda az önce okuduğumuz o ayetlerde 4. bölüm ayet 11'de bir sıra var. Ve deniliyor birinci olarak konulduğu apostollar, elçiler yani. Ve bunun için biraz açıklamak istiyoruz. Bunlar nasıl insanlardır? Luka 6. bölümünde ayetler 13'ten 16'ya şunu okuyoruz. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdı. Şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdi Simon, onun kardeşi Andrea, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartolomei, Matta, Thomas, Alfai, oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve sonradan İsa ele veren Yahuda İşkariot. Onlar Rab İsa kendisi seçti, elçi yani apostol olsun diye okuduk burada. Ve bakalım şimdi ne oldu? Ne zaman Yahuda İşkariot İsa Mesih'e ele verdi? Tabii ki o 12'lerinden çıktı. Ve bunun üzerine elçilerin işlerinde okuyabiliriz ne oldu. Elçilerin işlerinde 1. bölümünde ayet 20, 21, 22. Çünkü Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu boş bırakılsın, içinde kimse oturmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunmuş olan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine şahitlik etmek üzere bize katılması gerekir. Ve işte devam ediyor 23. ayette, böylece iki kişiye Barsaba denilen ve Justus olarak da bilinen Yusuf ile Matiya önerdiler, yani ortaya koydular. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişi kura çektirdiler. Kura Matiya çıktı. Böylelikle Matiya 11 elçiye katıldı ve yeni 12 oldular. Yani Rab İsa Mesih'in seçtiği öğrenciler var idi. 12 apostol deniliyordu. Ve biri yok olduktan sonra onun yerine biri seçildi ve ona bu sapı ve bu şart, bu yük bindirdiler lazım. Başlangıçtan beri İsa Mesih'in dirilişine kadar onlarla beraber yürümüş biri lazım olsun. Ve iki kişi ancak bu kategoriye girdiler. Ve biri seçildi Rab tarafından. Ve okuyoruz Elçilerin İşlerinden bölüm 2 ayet 42 ve 43. Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, beraberliğe, ekmek bölmeye ve dua adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. Yani burada yine görüyoruz, onların özel bir avtoriteti vardı. Rab ise onlara seçti. Tabii ki bunun dışında çok inançlılar vardı ama bu apostol özel bir durum idiler. Neden? Onlar Rab İsa tarafından seçildiler. Şahit oldular ne zaman Rab İsa yeryüzünde yürürken ve yaşarken ve hizmet ederken ve buna şahit oldular. Onun ölüme kadar, dirilişine kadar. Ve onlar artık oldular ki bütün inanç toplulukları için yön gösteren kişiler. Yani apostolların öğretişlerinde kaldılar kardeşler. Ve apostolların elleriyle oldu burada yazıyor. Çok harikalar ve mucizeler. Yani özel bir avtoriteti verildi onlara. Bunu görüyoruz. Ve görüyoruz şimdi dördüncü bir yer bakmak istiyorum sizinle. Orada yine Elçilerin işlerinde 5. bölüm 12. ayet. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok mucizeler ve harikalar yaratılıyordu. İncil bunu çok açık söz ediyor. Kimin eliyle bu şeyler olduğunu. Ve sonra Apostol Paulus da diyebildi. Ben de oluyorum Rab'bin bir elçisi. Romalılar mektubunda 1. bölümünde 1. ayeti o diyor. İsa Mesih'in kulu Tanrı'nın müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. O çağrıldı bir apostol olma. Rab ona göründü. Ve o da oldu bir elçi ama kendini işte alçak gönüllü olarak ne durumda gördüğünü de bir bakalım. 1. Korintliler mektubunda 15. bölüm ayet 9'da ve 10. ayette şöyle diyor. Ben elçilerin en küçüğüyüm. Tanrı'nın topluluğuna sulmettiğim için elçi olarak anılma bile layık değilim. Ama şimdi ne isim? Allah'ın blagodati ile öleyim. Onun bana vermiş olduğu lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsine çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. Yani o kendisi de bir elçi olarak tanıttı. Neden? Bir elçinin, bir apostolun işlere ve kudretli işlere yapıldı. Onun elleriyle. Ve Rab onu bunun için atadı. bunun içinde seçti. Bir yere daha bakalım. 2. Petrus mektubunda 3. bölüm ayet 2. Kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve kurtarıcımız Rabbin elçilerinizi aracılığıyla verdiği buyruğu hatırlamanızı istiyorum. Ve Apostol Paulus Efesliler mektubunda Efes'teki inanç topluluğu mektup yazarken diyor 2. bölüm ayet 20'de Mesih İsa'nın kendisi köşe taşı olarak elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Yani bu ayetlere bakarak anlayabiliriz ki apostollar, elçiler bir temeli durumu olarak, bir başlangıç durumu olarak Rab onları seçti. Onlar gibi, okuduğumuz gibi Rab İsa tarafından kendisinden seçilmiş olan apostol elçi adını taşıyan ve onlardaki avtoriteti artık öyle apostol yok. Bunu açık diyebiliriz. Neden? Onlara bir şart, bir iş, bir yük bindirildi değil mi? Lazım olaydılar şahit. İsa Mesih'in görev başından beri onun dirilişine kadar göz şahitleri olmalıydılar. Ve öyle insanlar fazla yoktu. Ve böyle görüyoruz, bu durum bir başlangıç durumu idi. Apostolar onlar gibi bugün yok. Aynı şeklinde apostol yok. Onlar bu sebeple deniliyor İsa Mesih köşe taşı ve apostollarla beraber peygamberler temel oluşuyorlar kilisenin. İnanç topluluğun temeli sayılıyor. Temel kaç kere atılıyor? Bir kere atılıyor ve onun üzerinde bina ediliyor. Ve bunca yüzyıllar boyunca işte inanç topluluğu bu apostolların öğretiş üzerine işte öğretiş mektuplarında okuyoruz apostolların öğretişlerini. Ve bunun üzerine biz bina ediliyoruz. Ve bina ediyoruz Rabbin topluluğu. Yani buna dayanarak diyebiliriz bu apostol neden? Onlar Efesliler mektubunda 4. bölümünde 1. yer konuluyor. İlk olarak Rab seçti apostollar diyor. İkinci olarak peygamberler. Ve peygamberler nedir? Bir peygamber nasıl bir insandır ve ne yapar? Bir peygamber Allah'ın sözü olduğu gibi insanlara iletiyor. Bazen şimdiki ve bazen gelecekteki zaman ile ilgili konuşuyor. Fakat gerçekten bir peygamber, yani Allah'ın gönderdiği bir insan olduğunu ne zaman belli oluyor, ne zaman onun peygamberlik sözü tam yerine geliyor 100%. Ve kutsal kitabın tamamlaması ile beraber artık başka yeni bir açıklığa gelmedi. Yani Allah'ın sözü tamamlanınca görebiliriz ki yeni bunun dışında daha üstün olan bir açıklama, bir vahiy, bir otkroveniye gelmedi. Lazım dayansın Rabbin sözüne, o zaman bir yenilik ama değil. Ve bu sebeple deniliyor onlar temel attılar. Apostollar ve peygamberler. Neden? O zaman Rabbin sözü yazılı olmadığı zaman bu bir yeni durum idi. Rab açıkladı peygamberlerin ağızları ile konuştuğu inanç topluluklarını. Apostol Paulus mesela diyor Efesliler 3. bölümünde ona bu gizlilik açıklandı. Önce bilinmeyen bir şey yani. Bir yeni durum Rab bildiriyor. Önce olmamış olan bir şey. Hiç bilinmemiş bir şey. Yani Rab artık seçmiyor sadece bir narot. Rab artık bütün milletlerden, uluslardan seçilmiş olan insanlar, İsa Mesih'in kanıyla yıkanmış insanlar sayılıyorlar Rab'in kutsal halkı. Değil sadece Yahudiler. Bu okuyabiliriz. Efesliler 3. bölümünde. Yani bu anlamında Apostol Paulus bilip bir peygamber görevi yaptı. Bir yeni durumu Rab'den aldı ve açıkladı ve artık yazılı bulunuyor ve biz bunu okuyabiliriz. Yani diyebiliriz ki kutsal kitabın dışında yeni bir peygamber ortaya çıkarsa ve derse Allah bana söyledi ama artık İncil'in dışına çıkıyor, Rab'bin sözünü dışına çıkıyor diye diyebiliriz ki dur, bir yenilik getirdin mi sen? Hacen getirmedin. Biz lazım değil senin sözler. Neden? Yazıyor zaten Rab'bin sözünde ne lazımsa. Yani bir peygamber olabilmek için lazım getirsin bir yenilik. Yoksa anlamı yok. Ama Rab'bin sözü diyor bitti. Bu kitabına ne ilave edeceksin ne çıkaracaksın. Bitti Rab'bin sözleri. Ne gerekirse bu dünyada bizim hayatımız için Rab'bi yüceltmemesi için yazıyor Rab'bin putna kartısında. Ve yani Rab'bin sözünde ve oraya bakarak artık hayatımıza devam edeceğiz. Bu sebeple o zamanki apostol ve o zamanki peygamberler bugünümüzde yok diyebiliriz Rab'bin sözüne dayanarak. Bunun dışında diyor üçüncü olarak İncil vaizçiler yani müjde yayıcılar. Yani İncil'i açıklayan, insanlara tövbeye getiren, Mesih'i tanıtan, evangelizator diyebiliriz. Yani İncil vaizçiler var, günümüzde var. Rab'bin sözü kullanıyorlar ve insanlara çağırıyorlar tövbeye. Bunun dışında diyor dördüncü bir görev, yine Efesliler dördüncü bölüme dayanarak diyoruz. Sıra çünkü orada yazıyor, sıralanıyor. Güdücüler, bir güdücü yani sürü güdebilen. Yani nerede hasta bir koyun var gidip onu yağlıyor, onu sarıyor, onu kaldırıyor. Yani bir çoban görev yapmak budur. İşte yola getirmek, işte korumak. Tehlikelerden, düşmandan korumak ve kaldırmak ve beslemek. Bunun dışında ayrıca Rab inanç topluluğu verdi. Muallimler 5. duruma geliyor Efesliler mektubuna baktığımızda. Öğretmenler yani bilgi sözü veriyorlar. Öğretiyorlar Rab'bin düşünceleri, Rab'bin planı ve Rab'bin sözünü. Aynı bu muallim üzerine bulabiliriz yine Romalılar 12. bölüm 7. ayette. Şimdi bakalım başka bahşişler nedir? Onlar şunlardır. 6. duruma geliyor Romalılar 12. bölüm 6. ayete baktığımızda hikmet sözü. Yani hikmet sözü demek ki anlıyorsun, hikmetli davranıyorsun. Belki bilgilisin, belki çok bilgin var ama bu bilgi hordak kullanabilirsin. Hikmetin varsa bildiğin şeylere, bildiğin bilgiye doğru kullanacaksın. Bu da bir bahşiştir. Bu her kardeşte belki yok. Bazı kardeşlerde işte var, hikmetli davranıyorlar. Anlayışlı davranıyorlar. Bu da bir bahşiştir. Rab'bin vermiş olduğu bir bahşiş. Ayrıca söz ediliyor, 7. yere düşüyor bu. Romalılar 12. bölüm 7. ayet. Hizmet etmek. Tabi hepimiz hizmet etmeliyiz ama sanki bazıların elinden daha rahat geliyor ki hizmet etsinler. Onlar sanki bir bahşiş verilmiştir hizmet etmek. Bu da bir bahşiştir, önemli bir bahşiştir. Yani görüyorsun işi ve yapıyorsun, lazım değil sana daima biri söylesin ne lazım yaparsın. Yani işi gören ve işi yapan. İşte bu da bir bahşiştir. Veyahut da 8. olarak diyoruz azarlamak, nasihat yani yola getirmek. Görüyorsun burada var bir problem. Herkesin elinden gelmiyor. Yani kardeşlerin yüzlerine konuşmak, doğrudan doğru hakikati esasını söylemek. Belki acıdır, belki yara veriyor. Ama böyleler de lazım. Yani eğer biri görürse sen yanlış yola gidiyorsun olamaz. Kardeş ya Rab doğrultacak işi. Hayır lazım biri gitsin desin. Kardeşim ne yapıyorsun? Böyle devam edersen Rab'den uzaklaşacaksın. Dön Rab'e. Böylelerde bu da bir bağışıştır. Bu da Rab'bin vermiş olduğu bir instrument. Vermiş olduğu bir bağışış ki böylelere topluluğa hizmet etsinler. Veyahut da 9. yerinde görüyoruz. Vermek, paylaşmak. Romalılar 12. bölüm 8. ayette bunu okuduk. Bir bağışıştır. İnanç topluluğuna verilmiş bir bağışış kardeşlere. Vermek. Bazılar çok çömertçe veriyorlar. Onların gönlünden gidiyor. Daima görüyorlar nerede nasıl kardeşlerin faydasına dokunabilen bir şey yapabilirlerse yapıyorlar, söz etmeden, borazan çalmadan, bozana ötmeden, kimse bilmiyor perde arkası. İşte veriyorlar ki başkalara destekliyorlar. Bu da bir bağışıştır. Rab bunu görüyor. Bu da bir hizmettir. Önemli bir hizmettir. Veyahut da 10. olarak bir başka bağışış oluyor. Yöneltmek, yani organizira yapmak. Herkesin elinden de gelmiyor. Bazılar bilmiyorlar nasıl bunu doğru yapsınlar. Ama hamdolsun ki inanç toplulukları da var. Kardeşler sıraya yerini koyuyorlar. Ve bu da önemli. Bu da bir bağışıştır. Neden İncil söz ediyor? Romalılar 12. bölüm 8. ayet diyor. Yöneltmek. Yöneltmek yani yön göstermek, yol göstermek, sıraya koymak. Veyahut da 11. olarak yine Romalılardan okuyoruz. 12. bölüm 8. ayet diyor. Merhamet etmek, merhamet vermek. Merhametli bir insansın. Merhametli bir insan kendi düşünüyor. Önündeki kişi neden böyle oluyor? Neden bu sıkıntıya giriyor? Neden böyle davranıyor? Onu anlamaya çalışıyor. Yani bu bir merhamet, bu bir bağışıştır. Rabbin inanç topluluklarına vermiş olduğu bir bağışıştır. Veyahut da bilgi sözü. 1. Korintliler 12. bölüm 8. ayete baktığımızda bunu anlayabiliriz. 12. durum olarak söylüyoruz. Bilgi sözü. Yani okuyor ve anlıyor ve bu bilgi aktarıyor başkalarına. Ve hikmet sözü, bilgi sözü arasında bir fark var. Yani bilgi sözü oluyor, bilgi toplamak, anlamak, kavramak. Hikmet sözü oluyor, bu bilgi doğru kullanmak. 3. olarak bir başka bağışışa bakalım. Yine 1. Korintliler 12. bölümünde 9. ayette iman. Tabi hepimiz iman etmeliyiz Rabbe ama bazılarda daha kolay geliyor. Kardeşlere kuraj veriyorlar. Kardeşler sıkılmayın. Rabbimiz var ya, o yıldızları yarattı. O bizi düşünmez mi? Tabii ki bizi düşünecek. Ona güven bağlayın, güvenin. Rab verecek. Bu da bir bağışıştır. Böyleler de lazım inanç topluluğunda. Ve 14. yere geliyor, söz ediliyor. 1. Korintliler 12. bab 9. ayet şifa vermek. 15. yere kudretli işler yapmak. 1. Korintliler 12. bölüm ayet 10'da. 16. yerine koyalım. Ruhlar ayırt etmek. Bu da önemlidir. Böyle kardeşler de lazım. Yani her ağzı açan kardeşe olabilir. Kendini fazla ortaya koyuyor. Yoksa yanlış öğretişi sokar. Yani ayırt edenler. Dur dikkatli ol. Burada var bir tehlike. Bu değil Rab'den. Diyenler de lazım olsun. 1. Korintuslara da okuduk. 17. bir bağışış bakıyoruz. Çeşitli diller var. Bu hediye İncil'de bulunuyor. Ve onun yeri var, onun kullanması var ve onun sebebi de var. Ama bakalım bu nedir? 18. yerine geliyor. Yine yani bu ayetler bulunuyor. 1. Korintliler 12. bölüm ayet 10. Aynı ayette buluyoruz. 18.si hediye bağışışı. Dillerin tercümesi. Yani çevirmesi. 19. olarak yeni 1. Korintliler 12. bölüm 28. ayeti okuyoruz. İdare etmek. Yani sana emanet edileni doğru kullanıyorsun. Güvenilir bir kişisin. Bu da bir bağışıştır. Yani bir bağışış oluyor. Doğru idare etmek değil. Her şey bir günde harcamak. Hayır, vakitçi. Harcamak, doğru için kullanmak, bu da bir bağışıştır. 19 ayrı bağışışlara şimdi bakmış olduk. Obşto toplum olarak ne anlam çıkarabiliriz? Yani kutsal ruh inanç topluluklarına vermiş olduğu bağışışlar, inançlara vermiş olduğu bağışışlar hakkında bir ders idi. Bir çalışma. Bütün bu ayetlere baktık. Şimdi obşto olarak toplum olarak ne anladık? Yani anladık ki bunu unutmayalım. Her inançlının en az bir bağışışı vardır. Her inançlıya bir bağışış verildi. Bazılar birkaç tane. Ama en azında bir bağışış senin de var. Bunu anlamaya çalış ve bu bağışı kullan Rabbin övmek için. İkinci bir durum var, bir gerçek. Onu unutmayalım. Bağışışlar Rab istediği gibi veriyor. Değil, biri lazım gelsin sana el koysun bir bağışış versin. Hayır, bağışışlar satılmıyor. Bağışışlar kutsal ruh istediği gibi veriyor. Onun işidir, değil bizim isteğimize, yoksa biz sağa sola verelim. Hayır, Rab veriyor. Bunu açık yazdı İncil'de. Yazılı bulunuyor. Üçüncü bir önemli söz. Bağışışlar değil kendimiz için, bağışışlar bütün topluluğun faydası için veriliyor. Ne zaman bağışışlar kullanıyorsun sadece kendin için, onlara hor kullanmış oluyorsun ve olabilir Rab senin alacak bu bağışışı. Neden fayda getirmiyorsun topluluğa? Ve dördüncü önemli bir şey var. Unutmayalım, değil sadece bir bağışış var ve sadece daima bir bağışıştan söz edilsin ya da iki tane. Yok, çeşitli bağışışlar var. Çeşitli sebepler, çeşitli işler için verildi çeşitli bağışışlar. Ve lütfen beşinci olarak bunu da unutmayın. Ruhani bir inançlı, ruhla dolu olan bir inançlı tanınıyor değil bağışışlardan. O tanınıyor kutsal ruhun verdiği meyvesinden. Neden? Bak. 1. Korintlilerde, 2. Korintliler mektuplarında okuduğumuz gibi Korint'teki inanç toplulukta her bağışışı vardı. Ama ruhun meyvesi çok az idi. Ve Apostol Paulus bunları azalamak zorundaydı. Bu sebepçe o iki mektubu yazdı. Yani tekrarlıyorum, işte eğer ruhla dolu olan biri olmak istersen, aramayın bu bağışışlar, ilk önce arayın ruhun meyvesi. Rab böylece sizi bereketlesin ve size de anlayış versin ki sana vermiş olduğu bağışış nedir ve nasıl böylece bütün inanç topluluğuna hizmet edebilirsin ki övgü ve hamd ve şükür gelsin Rab'e. Beraber bir dua edelim. Ya Rabbim, Allah'ım, sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sen bizi zengin ettin. Bize vermiş olduğu bu işi için ne gerekirse de verdin ki bu iş bitirebilelim. Ya Rab, bu kaset kasetleyen bütün kardeşler bereketli ve onlara anlayış ver ki onların bağışışı nedir? Ki topluluğa fayda getirmek üzere ve senin adı yüceltmek üzere bunu kullanabilsinler. İsa Mesih'in adıyla bunu diliyorum. Göksel Baba. Amin. Sevgili kardeşlerimiz, yeniden bugün de her zamanki gibi bir ayet ezberleyeceğiz. Bugün bu ayet oluyor. 1. Petrus bölüm 4 ayet 10. Her biriniz hangi ruhsal bağışışını aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Şimdi tekrarlıyorum ve arkadan boşluklara bırakarak siz de peşinden tekrarlayabilirsiniz. 1. Petrus bölüm 4 ayet 10. Her biriniz hangi ruhsal bağışışını aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Ve şimdi hepimiz beraber bir kez daha söylüyoruz. 1. Petrus bölüm 4 ayet 10. Her biriniz hangi ruhsal bağışışını aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Kahya sözü dumakin anlamına geliyor.